أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على رسولنا محمد صلوات. 28. mektup. Şu mektup 8 meseledir. Birinci risale olan birinci mesele. Bismillahirrahmanirrahim. İn kuntum lirru'ya ta'burun. Sadakallahul azim. Saniyen, 3 sene evvel benimle görüştükten 3 gün sonra tabiri çıkmış, tevili tezahür etmiş eski bir rüyanızın şimdi tabirini istiyorsunuz. Şimdilik o güzel ve mübarek müjdeli rüya mürûru zamana uğramış. Manasını göstermiş olan o rüyaya karşı böyle desem hakkım yok mu? Neşebem, neşepperestem, men gulami şemsem, eşşemsi meyku yem haber. En hayalati ki dami evliyest, aksi mahruyani bustani hudest. Evet kardeşim, senin ile mahz-ı hakikat dersini müzakereye alışmışız. Hayalatlara karşı kapısı açık olan rüyaları tahkiki bir surette mevzu bahsetmek, tahkik mesleğine tam uygun gelmediğinden, o cüz'i hadise-i nevmiye münasebetiyle, mevtin küçük bir kardeşi olan nevme ait ilmi ve düsturi olarak, altı nükte-i hakikatı, ayat-ı Kur'aniyenin işaret ettiği vecihte beyan edeceğiz. Yedincisinde senin rüyana kısa bir tabir verilecek. Birincisi, Sure-i Yusuf'un mühim bir esası Rüya-i Yusufiye olduğu gibi وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ ayeti misüllü çok ayetlerle rüyada ve nevmde perdeli olarak ehemmiyetli hakikatler var olduğunu gösterir. İkincisi, Kur'an ile tefeüle ve rüyaya itimada ehli hakikat taraftar değiller. Çünkü Kur'an-ı Hakim ehli küfrü kesretle ve şiddetli bir tarzda vuruyor. Tefeülde kafire ait şiddeti tefeül eden insana çıktığı vakit yeis veriyor. Kalbi müşevveş ediyor. Hem rüya dahi hayır iken bazı aksi hakikatle göründüğü için şer telakki edilir. Yeese düşürür, kuvve-i maneviyeyi kırar. Suizan verir. Çok rüyalar var ki, sureti dehşetli, zararlı, mülevves iken, tabiri ve manası çok güzel oluyor. Herkes rüyanın suretiyle manasının hakikati mabeynindeki münasebeti bulamadığı için, lüzumsuz telaş eder, meyus olur, keder eder. İşte yalnız bu cihet içindir ki, ehli hakikat gibi ve İmam-ı Rabbani misüllü, başta neşebem, neşepperestem dedim. Evet, konumuz rüya. Rüya görmeyen var mı aramızda? Ben rüya hiç görmüyorum diyecek var mı? Herkes rüya görür ama hatırlamayabiliyoruz. Onu bilelim ki Cenab-ı Hak insanlara, hatta hayvanların da rüya gördüğünü ifade edenler var, insanlara böyle bir ilahi nimet nasip etmiş. Dinlendirici, zevklendirici, şevklendirici, eğitici ve istikbale matuf bazı hakikatları gösterecek bazı güzel özellikleri Cenab-ı Hak rüyada bize nasip ediyor. Dolayısıyla rüyayla, çok insanlar istikbalini kurabilmişlerdir. Her ne kadar rüyayla amel edilmezse bile, rüya gören insan o rüya ne yapar? Bağlar ya da bağlayabilir. Onunla amel edebilir. Ama siz de böyle yapın diyemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyamda gördüm, bana böyle emretti, siz de bana uyun diyemez. Onun için ehli hakikat yani alimlerimiz, büyüklerimiz rüya hakikatlıdır. Birazdan da okuyacağız. nübüvvetin belli bir cüz'ü, mesela 46'da bir cüz'ü, 40'ta bir cüz'ü, 50'de bir cüz'ü, 70'te bir cüz'ü rüyayla bu manada ne yapmış? Gelmiştir diye Efendimiz Aleyhisselam'ın muhtelif hadislerinde mevcuttur. Dolayısıyla rüyanın bir hakikati vardır. Ders veren özelliği vardır. İnsanlar ömür boyunca, mesela Hazreti Adem'den şimdiye kadar hep rüya görmüşler ve birbirlerine anlatmışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazından sonra aranızda rüya gören var mı diye sorarmış. Rüya görenler varsa, yani görmüşlerdi herkes, hatırlayan varsa ve buna da bir cihetle ehemmiyet vermişse onu hemen aktarırmış mecliste. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara güzel yorumlar getirmiş. Dolayısıyla rüyanın bir hakikati var. Fakat şeriat, şer-i şerif, alimlerimiz, büyüklerimiz buna bazı sınırlamalar getirmiştir. Bazı tahditler getirmiştir. Bazı şarlatan insanlar ortaya çıkıp rüyayla insanları yanlış yere sürükleyebilir ihtimali var. Ve bunu da yapanlar olmuş. Bundan dolayı bizi ikaz ediyor dinimiz. Birisi gelip de size hilaf-ı şeriat şekilde rüyaları anlatırsa inanmayınız. Görmüş olabilir, kimseye bir suizan etmeyiz. Ama hilaf-ı şeriatsa, şeriata ve Kur'an'a, sünnete zıtsa sakın onlara itibar etmeyiniz demişler alimlerimiz bize. Şimdi birisi gelip diyor ki, misal diyorum, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm, buradaki insanların her birisi şu kadar para versin bir tane medrese yaptıracağız. Buna itimat etmeyin. Böyle bir şey olmaz yani. Ama bunu insanları yanlış yere sürüklemeye çalışanlar maalesef yanlış bir şekilde kullanmışlar. Ya ben gördüm diyor ya da görenler var diyor. Ben baktım mesela batıl bir mezhebin İslam alemi içerisinde batıl bir mezhebin kurulmasına vesile olan bir İngiliz ajanıdır. İsmi de Hamper'dır. Ve bu zat bir yanlış mezhebin, bir batıl mezhebin ortaya çıkmasına vesile olacak bazı yalanları rüyada gördüm diye uyduruyor. Hem de Efendimiz Aleyhisselam namına ve birisinin ortaya çıkıp bir mezhebin kurmasına vesile oluyor. Dolayısıyla bize gelecek bu gibi şeyleri önce şeriat mizanında tartarız. Peki hocam biz şeriat mizanında tartabilir miyiz? Bizim böyle kuvvetimiz, kudretimiz, ilmimiz yok ki. O zaman muhakkik bir alime soracaksın. Bana birisi dedi ki rüyada seni şöyle gördüm, senin şöyle bir şey yapman lazım. Buna inanayım mı, inanmayayım mı? Hani sen ilmi kariyerin yetmeyebilir bunu değerlendirmeye. Ama git bunu muhakkik bir alime sor. Kur'an-ı Kerim'i bilen, sünneti bilen bu gibi alimlere müracaat et ki sen orada yanlış yapmayasın. Doğru mu? Dolayısıyla biz bu dersi inşallah okuduktan sonra anlayacağız ki rüya vardır, rüya hakikattır ama rüyaların da çeşitleri vardır. Rüyayı sadıka bile adam anlatsa bize, şer-i şerife uymuyorsa buna uymak mecburiyetinde değiliz. En evvel bunu teslim edelim. Şimdi izin verirseniz rüya ile alakalı alimlerimizin verdiği bazı özel değerlendirmeleri burada ifade edelim. Dersimize tekrar inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. İslam'da rüya hukuki bir kaynak ve delil değildir. Birisi mahkemeye gelip de benim babamı şu adam öldürmüştür rüyamda gördüm derse hakim bunu delil olarak kabul etmez. İyi ki de kabul etmiyor. O zaman sevmediğimiz insanlara bu manadaki yaftaları devamlı rüyada gördüm diye bakın bunları iyi zihnimize eleştirelim arkadaşlar. Birisi çıkıp da din namına konuşup rüyada böyle gördüm ve bunu da böyle uygulayın derse sakın itibar etmeyin. İtibar etmeyelim. Ve asırlarca bu dindeki halis, safi insanları maalesef böyle şeytan zekalı insanlar aldatmışlar, yanlış yerlere sürüklemişler. Elimizde şeriat vardır, elimizde Kur'an'ımız vardır, elimizde sünnet-i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vardır. Dinimizin adeta sigortası hükmündeki alimler ve alimlerin değerlendirmeleri vardır. Bunları ona göre değerlendirmediğimiz takdirde her türlü adam gelip bize yanlış, yalan şeyleri anlatıp bizi istediği yere, yanlışa sürükleyebilir. Bunu da kendi irademizle yaptığımız için biz de mesulüz yani. İslam'da rüya hukuki bir kaynak ve delil değildir. Yalnız gören kişi ile alakalıdır. Bakın bunu öyle bilelim. yalnız gören kişiyle alakalıdır. O kişi de bu rüyasını hayra yorar ve bu rüya yalnız kendisini bağlar. Yani rüya ile yalnız o rüyayı gören amel edebilir. Fakat amel etmesi şart değildir. Zira rüyada kaza geçirdiğini gören bir kimse, bir vasıtaya bindikten sonra kaza geçirip ölmüş olsa intihar etmiş sayılmaz. Şimdi rüyada gördü diyelim mesela, uçağa bindi ve uçakta düştü. Adam dedi ki ya boşver ya, bu rüyayla amel edilmez. O zaman ne yapayım ben? Yarınki uçağımı ben ertelemeyeyim. Uçağıma bineyim diyebilir. Uçakta hakikaten düştü. Bu adam mesul olur mu? El cevap, mesul olmaz. Niye? Çünkü bu adam rüyayla amel etmediğinden dolayı, hakikaten gördüğü rüya başına gelse bile bu adam mesul olmaz, intihar etmiş sayılmaz. Peki rüya nedir? Rüya Cenab-ı Hakk'ın melek vasıtasıyla. Bakın, rüyada, rüyayı sadıkada Cenab-ı Hakk'ın melekler vasıtasıyla insanlara ihsan ettiği bir hakikat vardır. Yani bu alirade gelen bir şey değildir. Allah'ın izni vardır. Görevli meleğin levh-i mahfuzdan alıp onun kalbine ilka ettiği bazı şeyler vardır. Cenab-ı Hakk'ın melek vasıtasıyla hakikat veya kinaye olarak kulun şuurunda uyandırdığı enfusi idrakler ve vicdani duygular veya şeytani telkinlerden meydana gelen karışık hayallerden ibarettir. Rüyayı sadıka birinci okudum, ikinci cümlede şeytanın karıştığı ve tabire değmeyen yanlış rüyalar şeklinde tarif edilmiş. Rüya, uykuda bütün duygu ve bilinç hallerinin tamamen yok olmadığı bir sırada meydana gelir. Nitekim rüya, uykunun az olduğu sabaha karşı daha çok görünür. Yani seher vakti diyoruz ya, seher vaktinde bir insan rüyası, uykusunu aldıktan sonra artık yavaş yavaş uyanıklık alemine doğru geçmeye başlayacağı dönemdir. O vakitte insanların rüya görme durumu daha fazla oluyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde rüyadan söz edilmiştir. Hazreti İbrahim aleyhisselam, mesela Saffat suresi 102. ayet bu. Oğlu İsmail aleyhisselamı rüyada boğazlama emri almış ve bu rüyayı uygulamaya teşebbüs etmiştir. Rüya mı bu? Evet. Cenab-ı Hak bahsediyor mu? Evet, bitmiştir. Demek ki böyle sahih, kat'i, tevilsiz, tabirsiz, net rüyalar vardır. Kur'an-ı Kerim'de de bununla alakalı İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kesme durumu anlatılmış. Yusuf Aleyhisselam da rüyasında 11 yıldızla ay ve güneşin kendisine secde ettiğini görmüş. Yusuf Suresi, bu da 40. ayette geçiyor. Mısır hükümdarının ve hapishanedeki iki kişinin gördükleri rüyalar da tabir edilmiş. Bu da Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde ne yapıyor? Geçiyor. 36. ve 43. ayetler. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın gördüğü rüyalardan da söz edilmektedir. Mesela Fetih Suresi'nde. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤِيَ Değil mi? Dolayısıyla bu ayette de Cenab-ı Hakk'ın rüya olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın gördüğü rüyanın sadık olduğunu ifade buyuruyor. Rüya gören ve rüyayı doğru şekilde yorumlayan kişiler azdır. Rüyaları doğru bir şekilde olaylar yorumlar. Bazı rüyalar da yorumuyla birlikte görülür. Bazı kimseler gördüğü rüyayı yorumlayamaz ama sadık rüya olduğunu anlayabilirler. Bir tane daha okuyacağım, ondan sonra bırakacağım. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde rüya gören, onu hiç kimseye söylemediği sürece o bir kuşun ayağına bağlıdır ve zuhur etmez. Rüya gören, onu kimseye anlatmadığı sürece bir kuşun ayağına bağlıdır ve zuhur etmez. Söylerse zuhur eder. Böyle olunca rüyanızı yalnız, bakın bu Efendimiz Aleyhisselam bize emridir. Rüyamızı kime tarif ettireceğiz? Bakın, bizi sevmeyen bir insana tarif ettirmeyeceğiz. Tabir ettirtmeyeceğiz. Rüya yorumlarına vakıf olmayan insanlara tabir ettirtmeyeceğiz. Takva olmayan insanlara, kindar insanlara tabir ettirtmeyeceğiz. Çünkü o rüya bizim aleyhimize dönebilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın kesin bir emri bu. Tirmizi'de geçiyor. Söylerse zuhur eder. Böyle olunca rüyanızı yalnız akıllı, sizi seven ve size öğüt verecek durumda olan kimselere söyleyin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi rüyaya bu İslam alimlerinin değerlendirmeleriyle beraber başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İn kuntum lirru'ya ta'burun. Ne demek? Eğer rüya tabirini biliyorsanız. Yusuf Suresi 43. ayet. Saniyen, 3 sene evvel benimle görüştükten 3 gün sonra tabiri çıkmış, tevili tezahür etmiş eski bir rüyanızın şimdi tabirini istiyorsunuz. Şimdilik o güzel, mübarek, müjdeli rüya mürur-u zamana uğramış. Üstadımız bunu 7. vecihte anlatacak. Rüyanın kendisini ve yorumunu. Manasını göstermiş olan o rüyaya karşı böyle desem hakkım yok mu? Neşebem, neşepperestem. Men gulami şemsem, es şemsi meykuyem haber. Bu İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubunda geçen bir ifadedir. Aynı ifadeyi üstadımız 16. sözde de ifade ediyor. Ben ne geceyim, ne de geceye tapanım. Ben güneşin hizmetkarıyım, güneşimden haber veririm. Şimdi burada gece neye benzetiliyor? Rüyaya benzetiliyor. Ben bazı şeylerle karışık, hayalatlarla karışık, yalanlarla karışık, bazı renklerle karışık olan hayalata ve rüyalara tabi değilim. Peki neye tabisin? Ben güneşin hizmetkarıyım. Yani Kur'an güneşin hizmetkarıyım ve güneşim olan Kur'an'dan haber veririm diye üstadımız İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bu sözünü hangi manaya binaen söylemişse aynı şeyi, aynı ifadeyi üstadımız rüyada bunu bahsediyor. Ben gecelerle, ben karanlıklarla, hayalatlarla karışık ve alude olan rüyalarla amel etmem. Ben Kur'an'ın hizmetkarıyım ve Kur'an'ımdan haber veririm. Çok güzel. Bir tane de Hazreti Mevlana'dan üstadımız bir ifade kullanıyor. En hayalati kidami evliyest, aksi mahruyani bustani hudest. Hazreti Mevlana'nın ifadesi. Diyor ki o hayalatlar ki, bunlar her birisi evliyanın damlarıdır, tuzaklarıdır hayalatlar. Oysa onlar ay yüzlü güzeller olup, hudest yani Cenab-ı Hakk'ın bostanlarında yetişen şeylerdir. Hazreti Mevlana'nın bu ifadesi, yani o hayalatlar evliyaların tuzaklarıdır. Ne demek? Evliya dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın dostları, Cenab-ı Hakk'a ulaşmak için Cenab-ı Hak kainatı halk etmiş. Kainat Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tezahürüdür, sıfatlarının tezahürüdür. Dolayısıyla her şeyde güzellik var. İşte bütün bu güzellikler aslında Cenab-ı Hakk'ın zatına, Cenab-ı Hakk'ın kendisine güzelliği, muhabbetimizi tevcih etmemiz için bunlar adeta birer nedir? Davetçidir. Eğer bunlara takılırsan bunlar evliyaların tuzakları oluyor. Oysa bunlar, buradaki ifadeyle, ilahi bahçelerin ay yüzlü güzellerinin akisleridir. Bunlara takılmayacaksın, güzellikleri göreceksin ve bunları aldıktan sonra da hakiki sahibi olan Cenab-ı Hakk'a ulaşacaksın. Eğer onlarda takılıp kalırsan bunlar tuzak olur ve Cenab-ı Hakk'a ulaşmaya mani bir perde olur. Hazreti Mevla'nın bu ifadesi üstadımız da alıyor. Bu rüyalar seni hakikattan uzaklaştırır. Hakikat güneşine ulaşmaya mani olur. Tuzak olur, seni bir tarafta tutabilir. Onun için rüya ile ayet birbirine muharip düşerse ayet esastır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifiyle rüyamız birbirine muvafık düşmezse hadis-i şerif esastır. Eğer biz burada rüyayı esas tutup Kur'an ve hadise rağmen ona uyarsak o zaman bunlar bizim için tuzak olur. Hacı abi. Evet. Evet kardeşim, senin ile mahz-ı hakikat dersini müzakereye alışmışım. Risale-i Nur baştan sona hakikat dersidir arkadaşlar. Hakikat dersi. Mahz-ı hakikat, Kur'an-ı Kerim'in vermek istediği mesajı, özellikle bu asrın insanlarına vermek istediği Kur'ani mesajları aktarmaya çalışıyor. hayalatlara karşı, hayal gibi şeylere karşı kapısı açık olan rüyaları tahkiki bir surette mevzubahis etmek, tahkik mesleğine tam uygun gelmediğinden o cüz'i hadise-i nevmiye, o cüz'i rüya hadisesi münasebetiyle mevtin küçük bir kardeşi olan nevme ait ilmi ve dusturi olarak 6 nükte-i hakikatı ayat-ı Kur'an'ın işaret ettiği vecihte beyan edeceğiz. Arkadaşlar, ben hadiste gördüm. Mevtin küçük kardeşi olan nevm tabiri. Yani uyku, ölümün küçük kardeşidir. Hadis-i şerifte geçen bu ifadeyi Üstad Bediüzzaman Seri çok yerlerde kullanıyor. Ben rahmetli İbrahim Canan hocamdan duydum, bizzat duydum. Diyor ki, ben diyor Risale-i Nur'u okurken, kendisi biliyorsunuz hadisçiydi, hadis profesörüydü. Bir de Kütüb-i Üste'yi de şerh ederek 18 cilt olarak ortaya koydu. Allah ondan razı olsun, Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Bir kazada, bir otobüs şeyinde vefat etti, şehit oldu inşallah. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Bu zatın ifadesi, yıllarca Erzurum'da kaldığımız için onunla çok ciddi bir birliklerimiz oldu. İstanbul'a geldikten sonra da bu internet hizmetlerinin başlamasına ve yayılmasına ciddi manada hizmetleri oldu. İfadesi şu, ben diyor hadisçiyim. Risale-i Nur'un imana taalluk eden, belki çoğu kez hizmet düsturlarına taalluk eden cümlelerini ben Allah'ın izniyle hadislere dayandırırım diyor. Ve Allah diyor, Üstad Bezuanistan'a öyle bir kudret nasip etmiş ki, bu hakikatları anlatırken her birisi adeta hadislerden süzülmüş. Aynı şekilde diyor, bunu diyor bir müfessir arkadaşımız otursa ve incelese, sanki Risale-i Nur'un bu manadaki ifadelerinin hemen hemen hepsi Kur'an'dan süzüldüğünü görecek. Üstad diyor ki 10. sözü yazarken yüzer ayetler imdadıma geliyordu. Yüzer ayetler imdadıma geliyor. Bu yüzer ayetlerin imdadıma gelmesinden dolayı şimdiye kadar hiçbir muhakkikin muvaffak olamadığı öldükten sonra dirilme meselesini akli manada, mantıki manada 2 kere 2 4 eder derecesine izah etmeme Cenab-ı Hak nasip etti diyor mesela. Dolayısıyla bu manada baktığımız vakit şu ifade ben bizzat rastladım. Mevtin küçük kardeşi olan nevme ait, ölümün küçük kardeşi olan uykuya ait ilmi ve düsturi olarak 6 nükte-i hakikatı ayat-ı Kur'an'ın işaret ettiği vecihte beyan edeceğiz. 7.sinde senin rüyana kısa bir tabir verilecek. 1. Sure-i Yusuf'un mühim bir esası rüya-i Yusufiye olduğu gibi. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak rüyaları tabir etme kuvveti, kudreti nasip etmişti. Değil mi? Dolayısıyla kendisine bu manada müracaat edenler rüyalarını gelip anlatırlardı ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam bunların tabirlerini yapardı. Tevillerini verirdi. Ama öyle tevil yapıyor ki, öyle tabir yapıyor ki herkes daha sonra %100 görüyor. Mesela 2 mahpus arkadaşı görüyorlar rüya mesela. Gelip anlatıyorlar. Tabirlerini yapıyor. Birisinin diyor idam edileceğine, birisinin de krala diyor şarap sunacağına işarettir diyor. Hakikaten belli bir zaman sonra birisi idam ediliyor ve akbabalar kafasını gagalıyorlar. Birisi de hapishaneden çıkıyor ve o zamanki krala, o zamanki işte Firavun diyorlar, Mısır reislerine, krallarına gidip ne yapıyor? Üzüm şarabı sunuyor. Ve rüya tam olarak tabir edilip veriliyor. Ondan sonra Mısır kralının gördüğü bir rüya var. Onu tabir ettikten sonra daha sonra Mısır kralı ne yapıyor? Aziz yapıyor. Yani maliye bakanı ya da başka bir tabirle başbakanı yapıyor. Kendisinden sonra devletin ikinci adamı haline makamına getiriyor ve ona muazzam yetkiler veriyor. Bu manada baktığımız vakit Sure-i Yusuf'un mühim bir esası Rüya-i Yusufiye olduğu gibi وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ ayeti misullü çok ayetlerle rüyada ve nevmde perdeli olarak ehemmiyetli hakikatler var olduğunu gösterir. Yani Cenab-ı Hak bize uykuyu, ondan sonra yatmayı, rüyayı bizim için bir rahatlık vesilesi, dinlenme vesilesi olarak kılmış. Bu ayet-i kerime onu ifade buyuruyor. 2. Kur'an ile tefeüle ve rüyaya itimada ehli hakikat taraftar değiller. Burası çok mühim arkadaşlar. Bu cümlenin bilinmemesinden dolayı İslam alemi, özellikle Türkiye'miz içerisindeki Müslüman bir grup ciddi manada kaybetti. Çıkıyor diyelim mesela birisi, vaaz kürsüsüne. Şu anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazıları rüyalarında görmüşler, işte şu memlekete gidip hizmetleri teftiş ettiğini, şöyle yaptığını, sizi şöyle şöyle donattığını, denetlediğini görmüşler gibi ifade eder. Kullanmak suretiyle insanlara ciddi manada yalanlar, ciddi manada bu gibi yanlışlar yaptırmışlar ve söylemişler. Oysa biz Müslümanız. Bizim elimizde Kur'an yeter. Yalanlarla insanları müspet manadaki hizmetlere yönetmenin hiçbir manası yok. Bizim önderimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'dır. Rüya görülmüşse güzel bir şekilde ortaya konur. Ondan sonra Kur'an'a göre, sünnete göre yorumu yapılır. Ama görülmeyen bir şeyin anlatılması ya da görüldüğü halde bu manadaki şeylerle yorulması ve insanların mecburi tutması ciddi manada bir yanlıştır. Ve daha sonra bakıyorsunuz ki yanlışlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu dersi üstadımız kaleme almış. Allah ebeden razı olsun. Biz buradan ders alacağız. Bakın ne diyor? Kur'an ile tefeüle, yani ne demek? Tabirdat olmasın. Kur'an-ı Kerim farz edin. Bu manada açıyor. Bakalım Kur'an bana ne diyor? Kul ya eyyuhel kafirun. Adam ne der? Eyvah, bende problem mi var diye. Oldu mu? Münafıklarla alakalı ayetler çok. Fasıklarla alakalı ayetler çok. Zalimlerle alakalı ayetler çok. Dolayısıyla bu ayet bana mı bakıyor diye insan vesveseye girmeye başlıyor. Ehli Hakk'a demişler ki Kur'an ile tefeül yapmayınız. İki, rüyalarla da kesinlikle kendinize bunları mecbur tutacak şekilde amel etmeyiniz. Kur'an ile tefeüle ve rüyaya itimada ehli hakikat taraftar değiller. Çünkü Kur'an-ı Hakim ehli küfrü kesretle, çoklukla ve şiddetli bir tarzda vuruyor. Doğru mu? Kur'an-ı Kerim çok yerlerde ehli küfre ne yapıyor? Tokat vuruyor. Tefeülde kafire ait şiddetli, tefeül eden insana çıktığı vakit yeis veriyor, kalbi müşevveş ediyor, kalbi karıştırıyor. Hem rüya dahi hayır iken bazı aksi hakikatla göründüğü için şer telakki edilir, yese düşürür, kuvve-i maneviyeyi kırar, suizan verir. Bakın az evvel okuduğumuz İslam alimlerinin verdiği dersler burada tezahür ediyor. Dolayısıyla rüyayla biz amel edelim derken aslında gördüğümüz rüya güzel bir yorumcu olsa, muhakkik bir tabirci olsa öyle tabir edecek ki içimizi ferahlatacak. Ama biz yorum bilmediğimiz için, tevil bilmediğimiz için yanlış tevil ediyoruz ve Allah muhafaza demek ki bu rüyada benim çok kötü bir insan olduğum ya da işte çok yanlış şeyler başıma geleceğimle alakalı bir sıkıntıya giriyorum ve bakıyorsun ondan sonra yese giriyorum, ondan sonra ümitsizliğe giriyorum, sıkıntıya giriyorum. Onun için alimler demişler ki sakın demişler rüyalara bu noktada itimat etmeyin, gördüğünüz rüyaları kendiniz tabir etmeyin, muhakkik bir zat varsa ona tabir ettirin demişler yani. Ne güzel değil mi? Onun için bu gibi dersler bize ciddi manada ders veriyor. Çok rüyalar var ki sureti dehşetli, zararlı, mülevves, pis iken tabiri ve manası çok güzel oluyor. Herkes rüyanın suretiyle manasının hakikati mabeynindeki arasındaki münasebeti bulamadığı için lüzumsuz telaş eder, meyus olur, keder eder. İşte yalnız bu cihet içindir ki ehli hakikat gibi ve İmam-ı Rabbani misüllü başta neşebem, neşeperestem dedim. Demek ki bu hakikat, yani rüyayla amel etme meselesi insanları ciddi manada sıkıntıya düşürdüğünden dolayı ben ne geceyim ne de geceye tapanım, ben bir güneşin hizmetkarıyım, güneşimden haber veririm. Yani rüyayla amel etmeyiniz, Kur'an güneşinden feyizlerinizi, ışıklarınızı, nurlarınızı alın diyor İmam Rabbani'nin bu ifadesinden Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi ben bu dersi okuduktan sonra kalkıp da birisinin bana sen rüyamda şöyle gördüm, Efendimiz Aleyhisselam sana şöyle diyordu, sen de bunu yapmak zorundasın dediği vakit ben nasıl buna inanayım artık, değil mi? şer-i şerife uygunsa eyvallah. Sünnet-i Resulullah'a uygunsa eyvallah. Zaten onları Kur'an ve sünnet emrediyor. Doğru mu? Ama ayrıca bunu teyit eden Efendimiz Aleyhisselam'dan bir emir gelmişse başım gözüm üstüne. Ama öyle şeyler geliyor ki bize. Şer-i şerife zıt. Ya da olmayacak şeyler. Bu gibi şeylerle de kesinlikle amel etmeyin diyor büyüklerimiz yani. Üçüncüsü, hadis-i sahih ile nübüvvetin 40 cüz'ünden bir cüz'ü Nevm'de Rüya-i Sadıka suretinde tezahür etmiş. Bu çok enteresan arkadaşlar. Hadis-i sahih ile nübüvvetin 40 cüz'ünden bir cüz'ü Nevm'de yani uykuda Rüya-i Sadıka suretinde tezahür etmiş. Bu rivayet birkaç şekilde geliyor arkadaşlar. Birkaç şeyde geliyor. Mesela İbni Hacer'de var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Müminin rüyası peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. Müminin rüyası nübüvvetin, peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. Başka bir hadis okudum. 50 parçasından bir parçadır. Başka bir hadis okudum. 70 parçadan bir parçadır. Üstadımız da burada 40 parçasından bir parçadır diyor. Bütün bu rivayetler sahihtir. Çünkü kütüb-ü sitede geçiyor. Ondan sonra sahih kitaplarda geçiyor. Peki bunların hakikati ne? Her rüyayı gören insanın rüya derecesi bir değil de onun için 40 diyen, 46 diyen, 50 diyen, 70 diyen bölümler her bir insan grubuna farklı bakıyor çünkü. Dolayısıyla her bir ifade yani 40 cüzünden bir tanesi bütün insanlara bakmıyor. 40 cüzünden bir parçadır bir kısım insanlara, kalbi safi olan insanlara. 46 parçadan bir kısım bu manada kalbi yine safi ama biraz daha ona göre perdeli olan 50 parça, 70 parça deyince yavaş yavaş hem günahkardır hem de rüya görüyor. Bu gibi insanların hepsine de bakabiliyor diye yorum yapılmış buna. Burası çok mühim. 46 parçasından bir parçadır. Peygamberlik gitti ve mübeşşirat kaldı. Demişler ki ya Resulallah mübeşşirat nedir? Bundan sonra görülecek sahih rüyalar, salih rüyalardır. Rüyayı sadıkalar yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insanları, peygamberler ve peygamberlere verdiği vahiyler vasıtasıyla Cenab-ı Hak devamlı yol gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamberlik ve vahiy yolu kapanıyor. Ondan sonra mübeşşirat vardır. Ne demek? Cenab-ı Hak bazı salih insanlar vasıtasıyla, rüyalar vasıtasıyla bu ümmetin bazı sıkıntılarını açacaktır demektir. Mübeşşirat. Dolayısıyla üstadımız burada sahih hadis ile nübüvvetin 40 cüz'ünden bir cüz'ü Nevm'de yani uykuda Rüya-i Sadıka suretinde tezahür etmiş. Bu 46 cüz'ü de şöyle anlatıyor alimler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk din-i mübin izhar edildiği vakit, ihdas edildiği vakit 6 ay vahiy gelmiyor ama gece gördüğü rüyalar ertesi gün tam net bir şekilde tevilsiz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunları da vahyin kısmından sayıyor alimlerimiz. 23 senelik peygamberlik dönemi içerisinde 6 ay rüyayla bu manada Cenab-ı Hak ona devamlı yollar göstermiş. Dolayısıyla 23 yılın içerisinde 6 ay 46'da 1 oluyor. Dolayısıyla peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzüdür. 6 aylık Efendimiz Aleyhisselam'ın gördüğü rüyalar kastedilir diye de alimlerin çok güzel isabetli yorumları var. Elhamdülillah. Hadis sahih ile nübüvvetin 40 cüzünden bir cüzü Nevm'de Rüya-i Sadıka suretinde tezahür etmiş. Demek Rüya-i Sadıka hem haktır hem nübüvvetin vezaifine taalluku var. Şu üçüncü mesele gayet mühim ve uzun ve nübüvvetle alakadar ve derin olduğundan başka vakte taalluk ediyoruz. Şimdilik o kapıyı açmıyoruz. Dördüncüsü, bunu da okuyup inşallah sohbetimizi Allah izin verse bitireceğiz inşallah. Rüya üç nevidir. Hadis-i şerifte de bu geçiyor. Rüyayı tarif ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Rüya üç nevidir diye orada da geçiyor. Nedir bunlar? İkisi tabiri Kur'an'la, Kur'an'ın tabiriyle iki tanesi edgâsu ahlemde dahildir. Yusuf Aleyhisselam kendisine o zamanki kralın gördüğü rüya tevdi edildiği vakit yorumunu yapıyor. Ama ondan evvel rüya yorumcularına kral soruyor. Ben böyle bir rüya gördüm. Bununla alakalı kanaatiniz nedir diyorlar, diyor. Onlar da eviriyorlar, çeviriyorlar, sağa vuruyorlar, sola vuruyorlar, bir şey çıkaramıyorlar. Bir şey çıkaramayınca demişler ki, bu edgâsu ahlemdir. Yani karma karışık, tabire değmeyen rüyalar. Bunu yorumlamaya kalkışmayın efendim demişler. Oysa öyle bir hakikat var ki orada. 7 sene boyunca Allah bolluk verecek. O bolluktan istifade edin. Bunları istif edin, depolayın. Ondan sonra 7 sene kıtlık başlayacak. Hem size hem bütün çevre ülkelerde yaşayan insanlara ciddi manada Allah nimetleri gönderecektir. Ama bunları istif etmeyip israf ederseniz hem siz perişan olursunuz hem de çevrenizdeki insanlar da istifade edemez perişan olur. Muazzam bir hakikati o zamanki rüya yorumcuları edgâsu ahlem demişler. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Üstadımız diyor ki rüya 3 nevidir. 2 tanesi Kur'an'ın tabiriyle edgâsu ahlemdir. Ne demek? Yani tabire değmiyor. Manası varsa da ehemmiyeti yok. Kıymeti yok. Ya mizacın inhirafından. Bazı insanlar mizacı gereği bazı rüyalar görüyor. Kuvve-i hayaliye, şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat yapıyor. Dolayısıyla bir insanın kalbinde ve ruhunda bazı arızalar var. O arızaların gereği bazı rüyalar görebiliyor. Veyahut gündüz veya daha evvel, hatta 1-2 sene evvel aynı vakitte başına gelen mühehiç hadisatı hayal tahattür eder, tadil ve tasvir eder, başka bir şekil verir. Talebeler bunu çok görür. Ertesi gün ödev var ama tembellik etmiş, yapmamış ödevini. Sabaha kadar öğretmenle cedelleşiyor. Ondan sonra öğretmen soruyor niye yapmadın ödevini. Bu da artık 1001 türlü yalanlar uydurmaya çalışıyor. Ondan sonra sabaha kadar hocanın sopasını görür. Ondan sonra elini 5 parmağı 5 kardeşi müşahede eder. Devamlı böyle bir durum olabiliyor. Dolayısıyla kendisini etkileyen ve kendisine sıkıntı vermiş olan ya da iyi taraftan dahi olsa kendisine bir lezzet verecek bir durum olan bir vaziyet olsa onu bakıyorsunuz ki akşam rüyasında görebiliyor. Bu da yine tabire değmeyen ehemmiyetsiz şeylerdir. Niye? Çünkü biliyorum ki beni sabah etkileyen bir hadise rüyama girmiş. 3 gün evvel diyelim mesela, beni bir mahallenin köpeği var korktuğum, kovalamıştı. Ben de kaçmıştım ondan. Bakıyorum ki akşam rüyamda görüyorum, beni yakalamış, bir güzel perişan ediyor. Şimdi bu tabire değmeyen bir rüyadır. Hadi bakalım bunun yorumunu yap. Yorumu belli. Senin korktuğun köpek seni ne yapmış rüyada? Hırpalamış. Onun için ehemmiyet verme. İşte bu 2 kısım edgâsu ahlemdir, tabire değmiyor. 3. kısım ki rüyayı sadıkadır. İşte asıl şu anda rüyaların ehemmiyetli kısmı budur. Rüyayı sadıka, yani sadık rüyalar. O doğrudan doğruya mahiyeti insaniyedeki latife-i rabbaniye, alem-i şehadetle bağlanan ve o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla ve durmasıyla alemi gayba karşı bir münasebet bulur, bir menfez açar. Biz de Latife-i Rabbaniye dediğimiz, latifelerimizin sultanı hükmünde olan ve kalbimizin en nadide yerinde bulunan bir latifemiz var. Buna üstadımız başka bir yerde sır diyor. Çok değerli bir latifedir bizde. Latifelerimizin sultanıdır. Bu dünyadaki işleri görüyor ve bu dünyadaki şeylerden de marifetullah'a dair şeyleri çıkarıyor bu latifemiz. Eğer onu orada çalıştırırsak. Akşam yattıktan sonra insanların latifeleri, insanların uzuvları, gözü, kulağı, aklı gibi şeyler dünyadaki şeylerle artık irtibatını kesiyor. Ve bunların hepsi adeta uykuya geçiyor. Uykuya geçtikten sonra bu da başlıyor alemi gaybın kapısını çalmaya. alemi gaybın kapısını çaldıktan sonra başta okuduğumuz o melek ona bazı şeyler göstermeye başlıyor alemi gaybtan. Ve kendisi de o Latife-i Rabbaniye de orada seyran etmeye başlıyor. Cenab-ı Hak ona bazı sırlar açmaya başlıyor. İşte Rüya-i Sadıkan'ın temeli bu Latife-i Rabbaniye'nin alemi şehadetle olan irtibatını kesip alemi gayba nüfuz etmesi, orayı müşahede etmesi ve oradan bazı güzelim şeyleri almaya çalışmasından kaynaklanıyor Rüya-i Sadıkalar. Tekrar okuyorum burayı. Üçüncü kısım ki Rüya-i Sadıkadır. O doğrudan doğruya mahiyeti insaniyedeki Latife-i Rabbaniye, alemi şehadetle bağlanan ve o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla ve durmasıyla alemi gayba karşı bir münasebet bulur, bir menfez açar. O menfez ile, o pencere ile vukuğa gelmeye hazırlanan hadiselere bakar ve levh-i mahfuzun cilveleri ve mektubat-ı kaderiyenin numuneleri nevinden birisine rast gelir, bazı vakat-ı hakikiyeyi görür. Allah levh-i mahfuzda bütün hadiseleri yazmıştır. İşte sendeki Latife-i Rabbaniye, Cenab-ı Hakk'ın izniyle, keremiyle levh-i mahfuzun kapılarını zorluyor ve Cenab-ı Hak levh-i mahfuzdan bazı manzaralar buna gösterir. Bu bir. İkincisi, istikbale dair bazı kaderi levhaları sana açar. Bunu üstadımız 6. vecihte anlatacağı için oraya fazla girmiyoruz. Sadece şu kadarını söyleyelim. İlk defa bir yere gitmişsiniz. İlk defa birileriyle görüşüyorsunuz. Daha önce hiç görüşmemişsiniz. Diyorsunuz ki, ya ben bu manzarayı daha önce görmüştüm. Başımıza geldi mi? Çok gelmiştir. Bu hadiseyi, bu manzarayı, bu şahsı, bu konuşmayı, bu ortamı ben daha önce görmüştüm. Ne demek? Daha önce Cenab-ı Hak sana Rüya-i Sadıka vasıtasıyla Levh-i Mahfuz'da istikbalde senin başına gelecek hadiselerden bir penceresini, bir safhasını, bir kesidini sana göstermiş ama sen unutmuşsun daha sonra. Karşına geldiği vakit diyorsun ki ben bunu daha önce görmüştüm. Fransızlar buna dejavu diyorlar. Biz de bunu Rüya-i Sadıka diyoruz ve Latife-i Rabbaniye'nin Levh-i Mahfuz'dan istikbale dair başımızdan geçecek bazı hadiseleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle, keremiyle bize daha önceden hissettirmesi ve göstermesinin neticesidir. Elhamdülillah. Ve o vakıatta bazen hayal tasarruf eder, suret libasları giydirir. Bu kısmın çok envaı var. Bu kısmın çok envaı ve tabakatı var. Bazı aynen gördüğü gibi çıkar. Bakın bazen aynı gördüğü gibi çıkar. Kim gibi? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'la alakalı oğlunu kesme emrini net bir şekilde görüyor. Aynen aynen. Efendimiz Aleyhisselam'ın gece gördüğü şeyi sabahın aynısını görmesi gibi. Demek ki Rüya-i Sadıka da hepsi bir değildir. Bunlar da derece derecedir. Mertebe mertebedir. Farklı farklıdır. Bir kısmı aynıdır. Tabirsiz ve tevilsizdir. Bazen bir ince perde altında çıkıyor. Ne demek? Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası gibi. Ne diyor? Ey babacım diyor. Akşam rüyamda gördüm diyor. 11 gezegen diyor. Seyyare. Ay ve güneş bana secde ediyorlardı. Bakın az bir tabirle ortaya çıkıyor. 11 kardeşi, annesi ve babası daha sonra ne yapıyorlar? Ona inkiyat ediyorlar. Ettiği ki bazen kalınca bir perdeyle sarılıyor. Firavun'un gördüğü rüya gibi Yusuf Aleyhisselam'a anlatıyor ama kalınca bir perde var orada. Ciddi manada Yusuf Aleyhisselam gibi bir yorumcu, bir tabirci ve onu izah edecek birisi lazım ki o kalın perdeleri yavaş yavaş açsın ve orada anlatılmak istenen mesaj, vermek istenen ders ortaya çıkabilsin. Hadis-i şerifte gelmiş ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bidayeti vahide gördüğü rüyalar. Vahyin başlangıcında gördüğü rüyalar, subhun inkişafı gibi, sabahın meydana gelmesi gibi o katiyette zahir, açık, doğru çıkıyordu. Üstadımız burada hadis-i şerif diyor. Evet, bütün sahih hadis kitaplarında var. Buhari'de, ondan sonra Müslim'de, Tirmizi'de vesaire bu manadaki sahih hadis kitaplarının hepsinde üstadımızın hadiste geçtiği gibi dediği ifade olduğu gibi geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akşam rüya görüyor. Subhun inkişafı gibi sabahleyin, gündüzleyin olduğu gibi gördüğü rüya ortaya çıkıyor. Dolayısıyla rüyalar da çeşit çeşittir. Bir kısmı sahih rüyalardır, sadık rüyalardır. İki kısmı ise tabire değmeyen rüyalardır. Ama sahih rüyalar da farklı farklıdır. Bazıları kesin ve nettir. Bazıları az bir tabir gerekiyor. Bazıları da kalınca bir perde içerisinde sarılı, onu tabir ve tevil edecek sağlam insanlara, yorumculara ihtiyaç hissettiriyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma salavat.